Meclis gündemi.
Meclis gündeminden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Siyaset ajandasından öne çıkan başlıkları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Program yapımcımız Murat Baran, kumanda masasındaki arkadaşımız Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Ekip olarak Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle rahmet ve bereket gecesi mübarek Regaip Kandiliniz'de kutluyoruz efendim. Türkiye'de siyasetin kalbi bugünlerde hızlı atıyor. Seçimler için gözleri artık parlamentoya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a odaklanmış durumda. Mecliste de bir yandan anayasa değişikliği görüşmeleri, diğer yandan çalışanlar ve toplumun çeşitli kesimlerini yakından ilgilendiren düzenlemeler için yoğun bir mesai var. Ekonomiden siyasete, diplomasiden güvenliğe kadar gündemin hızlı aktığı bir dönemdeyiz. Özellikle İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim kullanılarak yapılan alçakça provokasyonlar elbette bu başlıklar arasında öne çıkıyor. Tüm bu konuları programımız süresince değerlendireceğiz. Elbette sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19, 463-34-21. Eğer sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Twitter adresimiz trttsr başlığını taşıyor. Evet, gündem yoğun ve bu hassas başlıkları tüm bu süreçlerin içerisinde olan bir isimle konuşacağız. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi, akademisyen ve tarihçi yazar doçent doktor Sayın Halil Özçavlı bizimle birlikte. Sayın Özçavlı, meclis gündemine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Efendim, öncelikle yoğun mesainiz arasında programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Ajandamız yüklü. Dilerseniz seçimle ilgili gündem başlıklarından başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Eğer meclisten karar çıkmazsa da yetkilerini kullanacağını açıkladı. Neden 18 Haziran değil de 14 Mayıs tercih edildi? Bunun gerekçesini sizden dinleyebilir miyiz?
Teşekkür ediyorum. Ben sözlerin başında tüm halkımızın ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. 14 Mayıs'ın hem kendi tarih olarak simgesel, manevi bir anlamı var. Hem de bizi bu tarihe getiren bazı zorunluluklar var. Seçimi öne almamızın, Cumhurbaşkanımızın öne almak istemesinin bazı nedenleri var. Önce oradan başlamak istiyorum. Malum olduğu üzere seçimlerin normal tarihi 24 Haziran 2023 idi. Olması gerekiyordu. Fakat öyle bir denk geldi ki aynı günlerde hem Kurban Bayramı, hem karne tatili, hem evlatlarımızın, vatandaşlarımızın yaz tatilinde mevsimlik işçilerin şehir dışına çıkmaları gibi nedenlerle belki katılımın büyük oranda düşeceği, düşmek zorunda kalacağı bir tarih idi. Onun yerine bir iki hafta öne alarak bu tür handikapların önüne geçmek istedik. Öyle olunca ya Haziran'ın ilk haftası olacaktı, yine yetmiyordu. Çünkü artık yaz tatili başlamış oluyordu. 30 Nisan tarihi bir ara gündeme geldi, düşünüldü. Fazla erkene gelmiş oluyordu çünkü belki Urfa'da bahardı, belki güneyde, Antalya'da bahardı ama doğuda, Ağrı'da, Kars'ta kıştı. Halen kar yerde olacaktı. Dolayısıyla 30 Nisan tarihi de pek mantıklı gelmiyordu. Bunun içerisinde en uygun, en münasip tarih 14 Mayıs idi. Hem mevsimsel anlamda en uygun tarihti, hem de malum olduğu üzere tek parti, yani CHP, 27 yıllık CHP iktidarının herhangi bir şiddet eylemi olmaksızın barışçıl seçimlerle, demokratik seçimlerle yenildiği, mağlup edildiği ilk seçim olması hasebiyle de 14 Mayıs tarihi önemli idi. Dilerseniz 14 Mayıs'ı daha da açıklayabilirim simgesel anlamını.
Evet, tabii önemli bir tarih. Hem tarihsel anlamda çok önemli, hem de mevsim şartları itibariyle zaten belirttiğiniz zorunluluklar nedeniyle de önemli bir tarih olarak ön plana çıktı. Tabii başta AK Parti ve MHP olmak üzere partiler 14 Mayıs konusunda uzlaştı ama muhalefetin yaklaşımına baktığımızda 14 Mayıs tarihinin tercih edilmesine siyasi bazı gerekçeler olduğu dile getiriliyor. Bu yaklaşıma ne diyorsunuz efendim?
Şimdi muhalefet şunu söylüyor. Yıllardır, 4 yıldır neredeyse erken seçim istiyor. Seçimleri evet. biraz daha erken almak istiyordu. Adayımızı, adayınızı niye belirlemiyorsunuz diye soruyoruz. Köşe yazarları, gazeteciler, halk, herkes. Seçim tarihi belli olsa ertesi gün açıklayacağız diyorlardı. Seçim tarihi belli olsa ertesi gün açıklayacağız diyorlardı. Seçim tarihi belli oldu, ortada bir şey yok. Şunu söylüyorlar. 6 Nisan'dan önceki bir seçime, seçim tarihine destek veririz. Yoksa destek vermeyiz. Neden? Asıl siyasi sahiplerle hareket eden onlar. Çünkü biz geçen sene seçim kanununa bir değişiklik yaptık. İttifak kanununu düzenleyen bazı maddeler ekledik. Çünkü 2018 seçimlerinde muhalefet, yani Millet İttifakı bedavadan 32 tane vekillik kazandı. İzah edeyim. Yani AK Partili adayın daha fazla oy aldığı fakat meclise CHP'li, İyi Partili, yani Millet İttifakı'nın adayının geldiği evet. 32 yerde seçim gerçekleşti. 32 tane vekillik elde ettiler. Hak etmedikleri halde.
Parti değil, ittifak oyu olduğu için.
Evet, çünkü AK Parti'nin adayı X şehrinde 40 bin oy almış. 60 bin oy lazım. Urfa üzerinden gidelim örneğin. Evet. Urfa'da o dönem 2018'de 60 bin oy bir vekillik yapıyordu. 600 bin oy aldık diyelim. Ne yapar? 10 vekillik yapar. 640 bin oy aldık. 10 vekil artı 40 bin oy. 40 bin oy bir kenara koyduk. AK Parti, yani 11. vekilliği alamadık. 40 binde kaldık. Bakıyoruz 11. vekilliği muhalefet milletvekili geldi. Baktığımız zaman X kişisi 30 bin oy almış. AK Partili aday 40 bin oy aldığı halde gelemedi meclise. CHP'li aday 30 binle geldi meclise. Neden? Çünkü aldığı 30 bin oya Saadet'ten 5 bin oy geldi. İyi Parti'den 10 bin oy geldi. Oldu mu size 41 bin, 42 bin örneğin? Dolayısıyla daha fazla ittifak havuzunda olduğu için daha fazla oy aldığı sahikiyle meclise o geldi. Fakat temsiliyete baktığımız zaman halk AK Partili Ahmet'e verdi. CHP'li Mehmet'e o kadar oy vermedi. AK Partili Mehmet 40 bin oy aldı. CHP'li Mehmet 30 bin oy aldı. Temsiliyete de bir kadukluk oluşuyor. Fakat ittifak havuzundaki oylar beraber hesaplandığı için böyle bir şey oldu. Dolayısıyla biz bunu değiştirdik. Türkiye geneli barajı geçme hesaplanırken ittifak içindeki partiler ittifak olarak hesaplanır. %1 dağılsa ittifak barajı geçiyorsa %7'yi geçmiş sayılır dedik. Fakat il bazında milletvekili hesaplamasında her koyun kendi bacağından asılır dedik. Her partinin kendi oyları esas alınır dedik. Dolayısıyla anayasa şunu diyor. Seçim kanununda yapılan değişiklik bir yılı içindeki seçimlerde uygulanmaz. Bir yıl geçmesi lazım. Evet. 6 Nisan'da yaptığımız kanun resmi gazetede yayınlandı. 2022'de 2023 6 Nisan'a kadar biz bu kanunu uygulayamıyoruz. 6 Nisan'dan sonra uygulayabiliyoruz. Muhalefetin derdi bu. Yani bedava milletvekilliği istiyor. Uzun lafın kısası.
Evet, tabii 6 Nisan tarihi neden önemli? İşte gerekçesi buydu efendim. Tabii.
Dolayısıyla 6 Nisan'dan sonraki bir seçimi biz kabul etmiyoruz diyorlar. 6 Nisan'dan önce olacak. Yani eski seçim kanunuyla biz seçime gitmek istiyoruz diyorlar. Halbuki çok büyük bir değişiklik yok. Şunu demişiz. Herkes aldığı oy miktarı rınca vekillik çıkarsın dedik. Evet. Gayet mantıklı, makul bir şey.
Tabii bu süreçte gündeme gelen konulardan bir tane de Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusundaki tartışma. Evet. Muhalefetin dile getirdiği husus, Sayın Cumhurbaşkanı iki kez Cumhurbaşkanlığı yaptı, iki dönem. Dolayısıyla üçüncü dönem aday olamaz şeklinde bir değerlendirmeleri var. Bu hukuken ne anlam ifade ediyor efendim? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
Farkındaysanız bunu ne Akşener dinlendiriyor ne de Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu onlara yandaş medya dinlendiriyor. Çünkü onlar da bunun mantıksız olduğunu biliyor. Çünkü daha önce de komisyonda görüştü, karma komisyonda görüşüldü. Bizzat muhalefet milletvekilleri, grup başkan vekilleri dahi bunda bir sorun yok dediler. Çünkü 2017'de, 2018'den önceki dönemde Cumhurbaşkanımızın yetkileri ile sonraki dönemde Cumhurbaşkanımızın yetkileri aynı değil. Önce başkanlık parlamenter sistem var idi. Yürütmenin başı başbakandı. Cumhurbaşkanı daha önce olduğu gibi bazı simgesel yetkilerle devleti temsil ediyordu. 2017 referandumundan sonra her ne kadar biz adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi desek de başkanlık sistemine geçtik.
Evet, yeni bir yapı, yeni
artık
bir hükümet
başbakan yok.
Modeli, evet.
Kabine yok. Cumhurbaşkanı'nın kendi oluşturduğu kabine var. Yetkileri belli ve %50+1 ile gelecek dedik, seçilecek dedik. Dolayısıyla yeni sistemle Cumhurbaşkanımız şu an ilk dönemini tamamlıyor. İkinci dönem daha seçilmedi. Onlar bunu bildikleri halde sırf biraz algı oluşturmak için bunu dinlendiriyorlar. Fakat bunu halkımızın farkında olmasını isterim. Siyasi parti genel başkanları bunu söylemiyor. Daha çok bunu yanlış medya söylüyor.
Evet, tabii bu noktada şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten aday olduğu aylar öncesinde, hatta yıllar öncesinde ifade edildi.
Aynen.
Ama Millet İttifakı Altılı Masa'dan henüz bir aday ismi çıkmış değil. Bugün yine Altılı Masa'nın bir toplantısı var ama şu ana kadar Cumhurbaşkanı adayımız şu isimdir şeklinde bir açıklama henüz gelmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rakibi olarak nasıl bir profil bekliyorsunuz ve henüz rakip adayın belirlenmemesi size göre seçim sürecini nasıl etkiliyor?
Şimdi baktığımız zaman çok da bir vakit kalmadı. 14 Mayıs'ta seçimleri diyoruz. 14 Mayıs'ta seçimin yapılması için 10 Mart gibi Cumhurbaşkanımızın bunu ilan etmesi gerekiyor. Seçimleri yenileme kararı alması gerekiyor. Meclisten, ondan sonra meclis tatile girecek,
şey çıkmaz,
değil mi?
Evet.
Evet, aksi bir şey olmazsa 60 gün önceden kararı almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu, neredeyse biz bugün Şubat ayına geldik. Şubat, Mart. Yani şunun şurasında resmen propagandanın başlayacağı, meclisin tatile gireceği ve seçimlerin başlayacağı önümüzde 2 ay, 2,5 ay bir süre kaldı. Sevgili muhalefetin adayı daha ne zaman sahaya inecek de, illeri gezecek de, kendini anlatacak da. Ya 81 tane il var. 81 ilin hepsine bir defa gitmeye kalksa 81 gün yapar. Ki bu her gün bir yere gitmesi anlamına geliyor. Bir yere gitmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla çok çok geç kalmış durumdalar. Çünkü bir, iki sayıkla bunu yaptılar. Bir, adayın konuşulmasını istemediler. Şundan ötürü. Bugün sabah akşam tüm medya altılı masayı konuşuyor. Aday belli olsaydı 6 ay öncesinden kimse altılı masayı, altılı masanın genel başkanlarını konuşmazdı. Adaya, kişiye odaklanırdı. Tüm algı ve medya bunu istemediler. Bir de hala anlaşamadılar. Anlaşamıyorlar. Kazanacak aday vurgusu defalarca yaptı Sayın Akşener. Evet. Sayın Akşener Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünmüyor. İstemiyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor.
Mutlaka hala aday. En güçlü aday adayı olarak.
Ki netleşti gibi yani. Netleşti Ankara'da. Gibi. Sanki artık Sayın Akşener de vazgeçti gibi. Sayın İmamoğlu üzerinde yani vazgeçmedi de İmamoğlu'ndan erteledi. İmamoğlu'na şunu dedi. Sayın Ekrem İmamoğlu dedi. 2 yıl daha bekle dedi. Biz kazanacağız. Ondan sonra ben erken seçime götüreceğim. 2 yıl sonra yine seni ben Cumhurbaşkanı yapacağım dedi İmamoğlu'na. Böyle bir şey söz konusu. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi karşısına alarak asla ama seçim kazanamayacağını biliyor. Böyle bir handikap var. Kendisi aday olamıyor. Mansur Yavaş'a aday yapamıyor. Çünkü HDP rezerv koydu. Asla kabul etmem dedi. Öyle bir çıkmaza girmiş durumdalar ki. Çıkamıyorlar. Hesaplar tutmuyor. Öbür taraftan daha %1 bile olduğu belli olmayan Deva ve Gelecek Partisi eşit haklara sahip olmak istiyor. Akşener buna da karşı çıkıyor. Ya siz kimsiniz diyor. Daha %1 bile değilsiniz diyor. Siz bugün nasıl diyorsunuz ki işte altılı üst kurul oluşacak. Cumhurbaşkanı onların onayını almadan atama yapamayacak. Ya sen kimsin diyor. Sen bir oyuna göre konuş diyor. 6 tane Cumhurbaşkanı olmayacak diyor Sayın Akşener. Madem ki Cumhurbaşkanı CHP'den çıkacak, tek bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. O da İyi Parti'den, yani Sayın Akşener olacak. Ta ki parlamenter sisteme geçinceye kadar. Yani hayalleri, planları bunlar üzerine. Dolayısıyla 6 kişinin, 6 siyasi parti genel başkanının uzlaşması çok zor görünüyor. Uzlaşsa bile vaat ettikleri yöntem bir vesayet yöntemi. Vesayet. Daha önce askeri vesayeti vardı. Şimdi de sivil vesayet olacak. Halkın, yani %50 artı bir oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı 6 tane genel başkanın, ki kimisi %1, %2 almış olacak oy potansiyeli. Onların onayı dışında herhangi bir atama yapamayacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu imkansız bir şey.
Evet, tabii. Tüm bunların gerekçelerini, hükümet programlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti Millet İttifakı altılı masa. O da tabii yapacakları açıklamalar ne yönde olacak, onu da bekleyip göreceğiz. Bu süreçte efendim dile getirdikleri hususlardan bir tanesi de, siz de biraz önce vurgu yaptınız, parlamenter sisteme dönüş projesi. Şimdi 2018 seçimlerinden bu yana Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk dönemini tamamlamış olacak önümüzdeki süreçte. Hı hı. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesine bakacak olursanız nasıl bir tablo görüyorsunuz? Hem de parlamenter sisteme dönüş mesajlarını nasıl yorumluyorsunuz?
Teşekkür ediyorum tekrar bu soru için. Aslında onların dediğini iyi anlamak gerekiyor. Onların vaat ettiği şey güçlendirilmiş parlamenter sistem. Den kasıtları benzer yetkilerin, hemen hemen aynı yetkilerin başbakana verilmesinden bahsediyorlar. Onların dediği şey aslında adı konmamış başkanlık sistemidir. Aslında zayıflatılmış başkanlık sistemidir. Vaat ettikleri program bu. Çünkü aksi takdirde tekrardan 90'lı yılların koalisyon dönemlerine döneriz. Hayır, biz bunu istemiyoruz diyorlar. Eğer bunu istemiyorsanız tekrardan, siz güçlendirilmiş parlamenterden sistemden kastınız zayıflatılmış başkanlık sistemidir. Bunu şeye benzetiyorum. HDP'de malumunuz eş başkanlık sistemi var. Evet. Sözde. Yani mutlaka biri bayan, biri erkek olacak. Hem belediye başkanı, hem siyasi parti genel başkanı, mutlaka eş başkan olacak. Fakat aslında bu PKK'nın emriyle uydurulmuş bir yöntemdir. Bu aslında yarım başkanlık sistemidir. Yani yarı başkanlık demiyorum. Yarım başkanlık. Çünkü PKK şunu istemez asla. İstemiyor. Herhangi bir kişinin HDP'nin, yani kendisine güdümlü, bağımlı siyasi partinin genel başkanı iken sivrilip ilerlemesini, Kürt halkı gözünde lider konuma gelmesini istemez. Bunu Demirtaş örneğinde gördük, daha önce gördük. Kim biraz sıyrılsa hemen Kandil, dağdaki PKK liderleri, Duran Kalkan, Cemil Bayık ve işte diğerleri hemen müdahale ettiler. Bunun önüne geçmek için, hem kendini hem de işte terörist başı Öcalan'ın önüne geçmesini engellemek için böyle bir sistem uydurmuşlar. Yarım başkanlık sistemi uydurmuşlar. Onlar kendisine eş başkanlık sistemi deseler de aslında bu yarım başkanlık sistemidir. Yani yarım genel başkan olacaksın, yarım belediye başkanı olacaksın, yarım siyasi parti başkanı olacaksın diyorlar. PKK bunu söylüyor. Buna da kendilerince eş başkanlık sistemi demişler. Yoksa aslında ne bayan eş başkanında ne de bay eş başkanında hiçbir yetki yok. Tamamen talimatları Kandil'den PKK'nın üst düzey kadrosuna aldıklarını biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla muhalefetin de vaat ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistem aslında yarım başkanlık sistemidir diyebiliriz. Çünkü adını farklı söyleseler de benzer sistemi vaat ediyorlar. Yani çok güçlü başbakandan bahsediyorlar. İyi de bir belge yayınladı hatırlarsanız. O belgede şunu söylüyorlardı. Cumhurbaşkanlığını yine halk seçecek. Fakat yetkilerin çoğu yine seçilmiş başbakanda olacak. Evet. Bu bir çatışmadır. Mutlaka çatışma çıkar. Hem Cumhurbaşkanı 50 artı bir oyla seçilecek, hem de başbakan güçlendirilmiş parlamenter sistem gereği büyük bir oyla gelecek. İki tane temsilci olacak halkın oyuyla gelmiş olan. Hangisi sizce yetkisinden vazgeçer? Şunu söyleyebilir misiniz? Sen cumhurbaşkanısın, 50 artı bir oyla geldin, %50 artı bir halkın oyuyla geldin. Fakat başbakana tabi olacaksın. Başbakan oyu daha fazla olacak. Böyle bir sistem vaat ediyorlar. Cesur değiller. Biz halkın seçtiği Cumhurbaşkanı istemiyoruz. Biz halkın elinden Cumhurbaşkanını seçme yetkisini alıyoruz diyemedikleri için cesurca o yayınladıkları en son toplantıdaki belgede hem Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek hem de Başbakan halk tarafından seçilecek. Fakat Başbakan yetkiye daha fazla olacak diye bir şey ortaya koydular. Bu da imkansız, akla mantığa uymayan bir şey.
Peki bunun üstüne Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 5 yıllık uygulama dönemindeki karneyi nasıl görüyorsunuz? Yani muhalefetin iddia ettiği gibi başarısız bir dönem mi geçti, yoksa tam tersine o hedeflenen, planlanan bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanabildi mi bu süreçte?
Şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Neler oldu? İHA'lar, SİHA'lar, Bayraktar TB2, ondan sonra Akıncı, ondan sonra ilk yerli milli otobüsümüz TOG, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi milyar dolarları buldu. Bugün Şırnak'ta, Gabar'da bulunan petrol yataklarını hatırlayalım. Onun dışında ülkemize karşı yönelen tehditleri nasıl savuşturduğumuzu hatırlayalım. Onun dışında etrafımız ateş çemberi iken haklarımız uluslararası arenada, haklarımız gasp edilmek istendiği zaman Cumhurbaşkanımızın aldığı hızlı kararlarla bunu nasıl engellediğimizi hatırlayalım. Neden bahsediyorum? Münhasır ekonomik bölgeler, gerek Akdeniz'de, gerek
Ege'de,
gerek Karadeniz'de. Ne yaptık? Hemen engelledik. Yoksa hem Akdeniz'de, hem Ege'de, hem Karadeniz'de bizi kıyılarına sıkıştırmak istiyorlardı. Yunanistan gitti, Kıbrıs Rum Kesi bir anlaşma yaptı, sonra Mısır'ı kattı. Biz ne yaptık? Hayır, yapamazsın bunu dedik. Gemilerimizi hemen gönderdik. Biz de insiz petrol arayamazdın. Hatta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk kesiminin de haklarını savunduk. Muhalefet şunu tutturmuş. Ekonomik sıkıntıları, doların yükselmesini, hayat pahalılığını vesaire. Bilerek şunu halkın gözünden kaçırmaya çalışıyor. Dünyayı kasıp kavuran bir pandemi sürecinden geçtik. Biz ne yaptık o pandemi sürecinde? Avrupalılar birbirlerinin maskelerini çalarken, gasp ederken havalimanlarında, kargolarda hatırlayınız, biz hastaneler açtık. 2 ay kısa sürede Çam Sakura Hastanesi'ni açtık mesela. Bunun gibi çok hastane açtık. Ve hiçbir zaman yatak sıkıntısı çekmedik. Yoğun bakım ünitelerinde tüm hastalarımıza ne yaptık? Yatak bulduk. Bunları hatırladığımız zaman Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenada aldığı rolü, üstlendiği rolü hatırlayalım. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra müzakereci rolünü, buğday krizi nasıl, tahıl krizi nasıl çözdüğünü hatırlayalım. Esir takası konusundaki Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifleri hatırlayalım. Tüm bunları hatırladığımız zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk dönemin, ilk evresinin nasıl başarılarla dolu olduğunu hatırlamış oluruz. Ne dediler? Ekonomik sıkıntı, para eridi. Ne yaptık? Askeri ücrete %100'ün üzerinde bir artış sağladık. 2022 Ocak ile 2023 Ocak asgari ücret arasında %10'u. %110'u bulan bir fark var. Memur maaşlarına 2 defa %30, sonra %40 zam yaptık. Emeklilere zam yaptık. Devlet birçok kalemde vergisinden vazgeçti. Gıdada %8 olan vergi %1'e düşürüldü. Hatta KDV vergisi. Evet. Ve bunun gibi birçok alanda vergilerden vazgeçtik. Halen de elinden geleni yapıyor hükümet. Tüm bakanlar. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla neler yapabiliriz? Halkın refahı nasıl artırabiliriz diye elinden geleni yapıyor. İşte dünyadaki konjonktürü hatırlamazsak, bugün pandemi biteli 1 yıl olmuş neredeyse. Halen çip krizinden ötürü Avrupa'da araba üretilemiyor. Türkiye'ye araba gelmiyor. Neden gelmiyor? Araba yok çünkü. Her ay 3-4 tane araba geliyor her bir ilimize, her bir markanın. Çünkü araç üretilemiyor. Çünkü pandemiden ötürü fabrikalar kapandı. Binlerce, yüz binlerce insan işsiz kaldı. Yani pandemi etkisi halen en sert şekilde devam ederken bile bizim ülkemiz en hafif şekilde bu pandemi sürecini atlattı. Hemen kuzeyimizde bir savaş patlak verdi. Bir süper güç Rusya bir başka Avrupa ülkesine, Ukrayna'ya saldırdı, işgal etti. Ona rağmen biz en hafif şekilde pandemiyi atlattık. Dolayısıyla diyoruz ki biz inşallah ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemi birinci döneminden çok daha büyük başarılarla dolu olacak. Mersin Akkuyu'daki atom santrallerimiz, nükleer santrallerimiz devreye girecek. Mart ayından itibaren inşallah doğalgaz, Karadeniz doğalgazı evlere ulaşıyor. Yerli milli arabamız Şubat ayında sipariş almaya başlıyor. Sahalarda göreceğiz. Petrol yatakları işletilmeye başlanacak. vesaire. Milli Muharip, MİUS, Milli Muharip uçağımız inşallah yerden teker kesme testini başarıyla gerçekleştirdi. Efsane yazıyoruz ya, inanın bana ya. 40'a yakın ülkeye şu an biz teknoloji satıyoruz. İnsansız hava aracı satıyoruz. Bu müthiş bir şey. Muhalefet bunu görmek istemiyor. Tamamen bir algı operasyonuyla işte para eridi, enflasyon, ekonomi. Fakat bu attığımız adımlardan sonra çok şükür vatandaşımızı da rahatlattık. KGF paketini açıkladık. Açıklıyoruz. Detayları belli olacak. Önümüzdeki haftalar içerisinde esnafımıza da süper, güzel krediler geliyor inşallah.
Evet, borç yapılandırması konusundaki torba teklifte.
EYT'yi unuttuk. Yıllarda çözülmeyen sorunu, EYT'yi unuttuk. Sözleşmelilere kadro verdik. Özlük haklarına kavuştular. Meslekte ünvan değişikliği sınavlarına, terfi sınavlarına girebilecekler. Atama tayin hakları tekrardan geldi. Eş durumundan, öz durumundan tayin isteyebilecekler. 2 milyon, ilk etapta 2 milyon 200 bin vatandaşımız, EYT vatandaşımız emekli olacak. Ya bu kolay mı? 300 trilyondan bahsediyoruz. 300 trilyon liradan bahsediyoruz. Fakat bakanlığımız tedbirini almıştı geçen seneden. Bunun maliyetini, parasını ayırmıştı kasada. Hazırdı. Evet. Kolay değil.
Tabii.
Paranız yoksa bunu yapamazsınız.
Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımız, seçmenler seçim değerlendirmesini yaparken şüphesiz ki hem yapılanları hem vaatleri kendi süzgeçlerinden geçirerek kararlar
verecektir. Türkiye yüzyılı diyoruz. Evet. Türkiye yüzyılı. Yani diyoruz ki 21. yüzyılda dünya Türkiye'yi konuşacak diyoruz.
Evet. Tabii seçim tartışmaları devam ederken bir yandan da anayasa değişikliği konusunda da bir hazırlık var. Bu noktada özellikle AK Parti ve MHP'nin ortak sunduğu bir teklif var. Ama diğer taraftan da muhalefetin çok da sıcak bakmadığı bir teklif olduğunu en azından yapılan değerlendirmelerden görüyoruz. Bir anda matematik hesapları devreye girdi. Şimdi bu teklif genel kurula gelecek. 400 oy
imzaya
gerekiyor.
İmzaya açıldı, evet.
Evet, 360 ile 400 arasında bir oy çıkarsa referandum aralığı olacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz efendim?
Teşekkür ediyorum. İzninizle burada biraz detay vermek istiyorum. Biraz geçmişten getirmek istiyorum. Şimdi 2008'den beri malumunuz bu sorun çözüldü. Yani başörtüsü sorunu çözüldü. Başörtülü öğretmenimiz, askerimiz, astsubayımız, polisimiz var. Kamusal hiçbir anda hiçbir sorun kalmadı. Fakat birdenbire başörtüsüne en çok karşı çıkan liderlerden biri olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklına başörtüsü geldi. Onu yasal güvence altına alalım dedi. Ya böyle bir sorun yok ki zaten. Evet. Cumhurbaşkanımız restine rest dedi. Madem ki siz çok heveslisiniz bu sorunu çözmeye, gelin bunu anayasal güvence altına alalım dedi. Ve bu iş böyle çıktı ortaya. Bu yasa teklifi. Evet. Teklifimizi biz hazırladık. Ortağımız Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de onayını alarak, onlarla görüşten alarak bir metin hazırladık ve şu an ilk etapta hatta cümleleri yazarken de metin oluştururken de bize randevu verdi muhalefet. İYİ Parti, HDP ile de görüştük, CHP ile de görüştük. İkinci turda bize randevu vermediler.
Evet.
Samimiyetsiz olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. CHP'ye oy veren seçmenlerimiz belki bana kızacaklar ama sözüm onlara değil. Birkaç defa genel olarak ben şunu söyledim. Türk siyasi tarihinde gelmiş geçmiş en büyük din istismarcısı parti CHP'dir dedim. Bunu belgelerle söyledim. Çünkü ben bir akademisyenim, tarihçiyim. Yakın siyasi tarih, yakın dönem siyasi tarih uzmanıyım. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra 10 Kasım'da 38'de Atatürk vefat etti. 40 gün sonra CHP genel kurultayı toplandı. İnönü'yü genel başkan seçecek. İnönü ilk defa tarihte eşi benzeri olmayan bir şeyle değişmez genel başkan ifadesini tüzeye koyarak genel başkan oldu. Ve çok daha şiddetli din karşıtı politikalar güttü. Örneğin Türkçe ezan okuma yasaktı. İnönü döneminde Türkçe ezan okuyanlar 3 ay sürgün gönderilmeye başlandı. Birçok 3000 yakın cami kapatıldı, ahale çevrildi vesaire vesaire. Gel zaman git zaman 2. Dünya Savaşı'ndan oluşan konjonktürden ötürü demokratik hayata, çok partili hayata geçme zorunluluğu geldi. Yani 2. Dünya Savaşı'nın garip devletleri 39-45 malumunuz 2. Dünya Savaşı. Garip devletler İngiltere, Fransa, Amerika dediler ki biz diktatörlük ile yönetilen ülkelerle iletişime geçmeyeceğiz. İlişkilerimizi gerçekleştirmeye sonlandıracağız. Hatta bu diktatörleri kendimiz değiştireceğiz dediler. İşte Fransa'da, özür diliyorum, İspanya'da Franco, İtalya'da Mussolini gibi, Almanya'da Hitler gibi diktatörler vardı. Hepsi bertaraf oldu. İnönü o dönem mecbur kaldığı için Demokrat Parti'nin kurulmasına izin verdi. Ve Türkiye Demokrat Parti ile beraber çok partili hayata geçti. 46'da baskın seçimle yerel seçimler oldu. Demokrat Parti girmedi o seçimlere ilk etapta. Sonra genel seçimler oldu. Demokrat Parti galip gelemedi. 50 seçimlerinde, yani 14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP'yi yendi. Bu seçimlere giderken birdenbire İnönü'nün ve CHP'nin aklına dinle ilgili reformlar yapmak geldi. 1. Hacca gitmek serbest oldu 46'ya doğru. 2. Ankara Üniversitesi'ne bağlı, sanırım 47-48 olması lazım. 1948-47'de seçimlere doğru gidiyoruz. İlahiyat Fakültesi açıldı. 49'da ilkokullarda din eğitimi dersi kondu ilkokullara. Nihayet, yani örnek çok da kısaltıyorum, 1950'de seçimlere bir ay kala tekke zaviyeler geri açıldı. İnkılap kanunu tekke zaviyelerin kapatılması malumunuz. Tekke zaviyeler bile açıldı. Yani birdenbire müthiş din karşıtı olan CHP, Cumhuriyet Halk Fırkası o zamanki adı, reformlar yapmaya başladı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu hatırlayınız, günümüze gelelim. Her seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu başörtülü hanımlara rozet takıyor. Dinle ilgili bir şey söylüyor. Bu seçimlere de giderken, 2020 seçimlere giderken de Sayın Kılıçdaroğlu birdenbire 2008'de başörtüsü yasağının kalkmasına dair Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu, buna karşı çıktığını unutmuş ve başörtüsünü yasal güvence altına alalım dedi. Demeye başladı. Bu yüzden bir tarihçi olarak ve milletvekili olarak diyorum ki Türk siyasi tarihinde gelmiş geçmiş en büyük din istismarcısı parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben bunu bir şu an siyasi kimliğimle söylüyorum. Tarihi belgelere dayanarak konuşuyorum. AK Parti ilk günden beri ben muhafazakarım diyor. Politikalarım belli diyor. Mütedeyyin insanları hedef alıyorum. Onların haklarını koruyorum. Sadece mütedeyyin değil, laik, seküler, başa açık, başa kapalı herkesin hakkını savunuyorum diyor. Herkesin. Fakat ilk günden beri hatırlayınız CHP'yi, Cumhuriyet mitingleri, 367 krizi, eşi başörtülü olduğu için işte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olamayacağı vesaire vesaire. Hatırlayınız yani. Dolayısıyla bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi samimiyetsizdi. Cumhurbaşkanımız bunu gördüğü için hadi gel dedi o zaman anayasal zemine taşıyalım. Anayasal koruma altına alalım. Hem başa açık hem başa kapalı olan bayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı dedi. Fakat ne oldu? Bunda dahi desteklemeyeceklerini ifade ettiler. Bizim yaptığımız yasal düzenleme yeter. Anayasal düzenlemeye gerek yok dediler. Ve şu an geldiğimiz noktada en son 2 hafta önceydi. Randevu dahi vermediler. Görüşmediler AK Parti ile olarak. Ve İYİ Parti şu an biraz yeşil ışık yakıyor gibi. Benim de bir metnim var. Benim bazı cümlelerim var. Bunları eklerseniz destek veririm. Fakat Cumhur İttifakı olarak da biz kendi metnimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Dolayısıyla duyduğum kadarıyla aldıkları son karar muhalefetin genel kurula gelmemek. Yasa görüşürken genel kurula gelmemek. Yani ne hayır demiş olacak ne evet demiş olacak. Genel kurula gelmemiş olacaklar. Fakat aslında hayır demiş olacaklar. Vatandaşlarımızın bunu unutmayacaklarını, kendilerini buna göre değerlendireceklerinden ben eminim.
Evet, gerek seçim.
Uzun bir cevap oldu ama tarihçi olunca biraz belli oluyor.
Estağfurullah. Gerek seçimler, gerek anayasa değişikliği görüşmeleri. Görünen o ki mecliste tansiyonu bir hayli yükseltecek. Önümüzdeki günlerde onu anlıyoruz. Evet. Tabii efendim gündemimiz yoğun. Ajandamız bir hayli yüklü. Dolayısıyla biraz da yurt dışındaki gelişmeleri de dilerseniz bakalım. Çünkü son günlerde özellikle İsveç ve Hollanda'da yaşanan olaylar hepimizi üzdü, canımızı sıktı. Çünkü önce İsveç'te güya bir siyasetçi Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir kullanarak bir provokasyona girişti. Ardından benzer bir olay Lahey'de meydana geldi. Bir başka Hollandalı siyasetçi de orada maalesef Kur'an-ı Kerim'e hedef aldı. Siz bunları görünce neler düşündünüz? Nasıl yorumluyorsunuz olayları?
Şimdi bu konuya cevap verirken bir üzüntümü ifade etmek istiyorum. İçeriden gelen ses bizi daha çok üzüyor. İçeriden bazı Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'li ve İyi Partili bazı milletvekillerinin bu eylem Erdoğan'a can suyu gibi yorumları, sanki bu eylem, yani Kur'an yakma eyleminden bahsediyorum. Bunu böyle yorumlamaları bizi son derece üzüyor. Bu bir nefret suçudur. Bu tüm İslam alemine karşı yapılmış bir suçtur. Türk Büyükelçiliğine yakın bir yerde yapılmaya çalışılması ayrıca Türkiye'nin hedef alındığının ispatıdır. Bunu böyle görmek lazım. Bunu tüm milletimize, devletimize karşı işlenmiş bir eylem olarak görmemiz gerekirken, muhalefetin bunu Erdoğan'ı parlatmak için, Erdoğan'a can suyu vermek için yapılmış bir eylem gibi göstermesi hakikaten son derece absürt. Son derece absürt bir durum. Bu konuda kendilerine kanadımı ifade etmek istiyorum. Bu ilk değil. Daha önce de Kur'an yakma eylemleri, İslam karşıtı söylem ve eylemler Avrupa'da çoğu defa gördük. Şuna bir açıdan seviniyorum. Her İslam karşıtı eylemlerin yanı Türkiye'yi de ekliyorlar. Bu bana şunu gösteriyor. Türkiye'yi Osmanlı'da olduğu gibi İslam'ın bayraktarı, İslam'ın müdafisi ve savunucusu olarak görmeleri benim hoşuma gidiyor. Ben öyle bir izlenim yaratmışım ki, tamam mı? Gidip bunu bir Libya, Mısır, Suudi Arabistan büyükelçinin önünde yapmıyor. Bunu Türkiye büyükelçinin önünde yapmak istiyor. Demek ki İslam'ın temsilcisi olarak Türkiye'yi görüyor. Bu açıdan bu durumla ötürü ben bununla gurur duyuyorum. Fakat dinimize, kutsal kitabımıza yapılan bu eylemi bir nefes suçu olarak görüyorum ve bunun asla ama asla affedilemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Türkiye'de en ufak bir olayda dahi Türkiye'yi kınayan Avrupa'nın, Avrupa Konseyi'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin böyle son derece tüm İslam alemini hedef alan bir eylemi demokratik hak olarak görmesi Avrupa'nın ne kadar ikiyüzlü olduğunu göstermesi bakımından önemli.
En son burada inanç özgürlüğünü vurgu yapmayıp ifade özgürlüğü üzerinden bu olayı değerlendiriyor olmaları ve ilginçtir. Sadece belli çevreler değil, İsveç'teki yargı makamlarının da bu yönde bir karar alması da hakikaten dikkat çekici bu süreçte.
Çünkü İsveç'te müthiş bir Türkiye karşıtlığı var. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim. İsveç Avrupa'daki Kandil'dir. Tekrar ediyorum.
Evet, çok önemli bir vurgu.
İsveç Avrupa'daki Kandil'dir. Daha önce bir konuşmamda genel kurulda şunu söylemiştim. Ermenistan Kafkasya'nın İsrail'idir demiştim. Bunun haklı gerekçeden o zaman bahsetmiştim. İsveç'teki Kandil'de, özür diliyorum, Avrupa'daki Kandil'de İsveç'tir. Çünkü bugün İsveç'teki PKK diasporası, bakın özellikle Kürt demiyorum bakınız, asla ama asla Kürt vatandaşlarımız ile PKK sempatizanlarını, PKK'larını aynı kefeye koymuyorum, koymam. Çok fark var. PKK sempatizanları sayısı 200 bini bulmuş durumda. İsveç 10-11 milyon nüfuslu bir ülkedir. 200 bine yakın PKK'lı var. Ve bunların oradaki Kürtler üzerinde oluştu bir baskı da var ayrıyeten. Bildiğim kadarıyla İsveç parlamentosunda 8'e yakın PKK kökenli milletvekili var. Üst düzey devlet görevlerinde 58'e yakın 58 PKK'lı var. Genel müdürlük, bakan yardımcılığı gibi üst düzey devlet kadrolarında. Yani PKK İsveç'te son derece oluşumunu tamamlamış bir yapıya sahiptir. Kadrosunu tamamlamıştır. Ve İsveç siyaseti üzerinde etkilidir PKK. En son bir önceki başbakan Magdalena PKK'lı milletvekili Amina Kakabeva sayesinde başbakan oldu.
Ki bunu ifade de etti zaten.
Aynen. O zaman işte milletvekili sayısı her iki koalisyonda rakip partilerde eşitti. Amina Kakabeva hangi koalisyona geçerse başbakanlığı o koalisyon alıyordu. Dedi ki o zaman 2014 olması lazım. PYD'yi tanıyacaksınız. PYD'nin İsveç'te şube açmasına izin vereceksiniz. PYD'li liderlerle görüşeceksiniz. PYD'ye silah ve para yardımı yapacaksınız. Bu şartlarımı kim kabul ediyorsa o tarafa geçiyorum dedi. O zaman Magdalena bunu bu şartlara kabul etti ve Magdalena'nın partisine geçti. Amina Kakabeva İran kökenli bir PKK'lı milletvekilidir. Bu şekilde başbakan oldu. Şimdi benzer durum halen devam ediyor. Dolayısıyla İsveç'te müthiş bir Türkiye karşıtlığı var. Müthiş bir Türkiye ön yargısı var. Bunu bilen İslam düşmanı, o sözde milletvekili bunu gelip İsveç'te yapmak istedi. Başka yerde izin çıkmayınca İsveç'te izin çıkacağını bildi. Gelip bu eylemi Danimarka'dan çıktı geldi biliyorsunuz. İsveç'te yaptı. Kendi ülkesinde yapamadı. O milletvekili geldi İsveç'te yaptı. Çünkü İsveç'teki Türk karşıtlığını biliyor. İsveç makamları çaresiz. Arada kalmışlar. Bir taraftan NATO üyeliği söz konusu. Bir tarafta PKK, PKK'nın altyapısı, sempatizanları vesairesi. Fakat asla ama asla bu eyleme müsaade etmemesi gerekirdi. İğrenç buluyoruz dedi Biden'ın sözcüsü, Amerikan. Amerikan Devleti Başkanı Joe Biden'ın sözcüsü, adını unuttum. Fakat ifade özgürlüdür dedi. Böyle bir ifade özgürlüğü asla ama asla olamaz. Bu inanç özgürlüğüne, başkasının kutsallığına saldırıdır. Tüm uluslararası sözleşmelerde de bu suçtur.
Evet, Avrupa nefes Konseyi suçu seçim. Olarak da nefes zaten olarak tanımlanması geçer. Gereken de bir nokta.
Geçer.
Tabii bu noktada siz de vurgu yaptınız. İsveç NATO'ya üye olmak istiyor. Finlandiya ile birlikte İspanya'da bir mutabakata imza attılar. Ama bugüne kadar o mutabakatın gereklerini yapmadığı noktasında Türkiye net mesajlar vermişti. Şimdi üstüne böyle bir olay da meydana geldi. Bu süreçten sonra İsveç'in NATO'ya üyeliği söz konusu olabilir mi? Ne olması gerekiyor üye olabilmesi için?
Üçlü mütabakat yaptığımız zaman Finlandiya, Türkiye ve İsveç NATO üyesi olarak NATO'nun sözleşmesi kuralı gereği tüm üye devletlerin onay vermesi gerekiyor. Hali hazırda 30 tane üyeden 28 tanesi onay verdim dedi. Türkiye, Macaristan kaldı. Türkiye şartlarını öne sürdü. Ne dedi? PKK'ya, Türkiye'ye karşı her türlü terör örgütü ve terör oluşuma destek keseceksiniz. İstediğimiz suçluları iade edeceksiniz. Gerek FETÖ'cü gerek PKK'lı. İade edeceksiniz. Ve bundan sonra bunlara gerek maddi gerek manevi siyasi desteği keseceksiniz. Hem PKK hem de onun türevleri PYD'ye, YPG'ye. Şartları kabul ettiler. Sadece bir kişiyi teslim ettiler. Gerisi gelmedi. Madem ki yapamayacaktınız neden sözleşmeye, mutabakata imza attınız? Ne yapmamızı istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Dolayısıyla şartlarımız yerine getirilmediği sürece Türkiye'nin asla ama asla buna onay vereceğini düşünmüyorum. Önce şartların yerine gelmesi gerekiyor. Bir şekilde İsveç hükümeti aynı zamanda onlardan bazı kanuni düzenlemeler istemiştik.
Evet.
Teröre destek ve teröre finansman konusunda, bunu engelleme konusunda bazı kanunlar da yapma sözü verdiler. Daha buna da ilgili adam akıllı adımlar atmadılar. Çünkü PKK'nın oluşumu az önce ifade ettiğim üzere İsveç'te son derece güçlü. Ta 81'den başlıyor. PKK'nın eşi Kesire Öcalan oturma izni alamıyor. Öcalan Şam'daki PKK'nın merkezini İsveç'e taşımak istiyor. İlk önce eşi Kesire Öcalan gidiyor oraya. Başta reddediliyor oturma izni. Fakat Asala devreye giriyor. Asala sayesinde, bakın burada Ermeni işbirliği de var, oturma izni alıyor. 84'de 3 sene bekliyor. Ona rağmen İsveç Abdullah Öcalan'a oturma izni vermiyor. Bunun intikamı olarak 86'da İsveç Başbakanı Olaf Palme'yi PKK öldürüyor. Bunu vatandaşlarımızın bilmiyorum ne kadar biliyor, bunu bilmesi gerekiyor. Sonra devam ediyor. İç infazlar başlıyor İsveç'te. Burayı hızlı geçeceğim. PKK'lı iki tane önemli lideri var. PKK'nın şiddet eylemlerini artık tasvip etmiyoruz. PKK'nın bu şiddet eylemleri iğrençtir. Bizim ideolojimizle bağdaşmıyor diyerek PKK'dan istifa ediyorlar. Biri Enver Ata, ikincisi Çetin Güngör. Bunlar İsveç'te PKK'lı tarafından infaz ediliyor. Yani örgüt içi infaz oluyor. Enver Ata ve Çetin Güngör. İşte bu infazlardan sonra Hüseyin Yıldırım, PKK'nın Avrupa'daki sözcüsü, 85 Mayıs'ında İsveç'i tehdit ediyor. Çünkü o infazlardan sonra İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak addediyor. Hüseyin Yıldırım, PKK'nın o zamanki sözcüsü, diyor ki İsveç bu tavrından vazgeçmezse biz de İsveç'i düşman addedeceğiz diyor. Ve 86'da İsveç'in başbakanı Olaf Palme PKK'lı Hüseyin Hayri Güler tarafından infaz ediliyor sinema çıkışında. Geçiyorum, hızlı geçiyorum. 93'te PKK'ya bağlı Konkurt kuruluyor. Daha sonra İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi ismini alıyor. PYD 2016'da şube açıyor İsveç'te. 2018'de PKK'lı teröristler yine bir araya geliyor İsveç'te, Necre'de Konkurt kapsamında. 2019'da İsveç Türkiye'nin operasyona tepki olarak, biliyorsunuz sınır dışı operasyonlar yaptık Suriye'nin kuzeyine, Türkiye silah ambargosu uygulama kararı alıyor 2019'da, fakat PYD'ye silah veriyor. Ve 376 milyon dolar maddi yardım yapıyor PYD'ye İsveç. İşte yani muhatabımız bu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sonra da NATO üyesi olacağım diye kapımıza geliyor. Biz de şartlarımızı kendilerine sunduk. Bu şartlar yerine gelmeden İsveç NATO üyesi olamaz. Kimileri şey diyor, şu an Türkiye baskı yapıyorlar. Türkiye işte uslanmıyor, NATO'nun şımarık çocuğu. Haşa. Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücüdür. Evet. NATO'nun doğu sınırlarını koruyan en büyük askeri güçtür. NATO'nun Türkiye'den vazgeçmesi asla imkan dahilinde değildir. 100 yılda olsa İsveç kapıda bekler. Türkiye buna onay vermez.
Evet, tabii bundan sonraki süreçte de özellikle İsveç'in izleyeceği strateji, politikalar, yaklaşımı çok daha yakından izlenecektir. Efendim süremizin sonuna geliyoruz. Konuşacağımız elbette çok konu var.
14 Mayıs kısaca bir tarihin simgesel manası.
Evet, yani seçim konusu. Neden 14 bütün Mayıs? Evet,
14 Mayıs'ta ne oldu? Evet. 14 Mayıs'ta biliyorsunuz biz 1946'da çok partili hayata geçtik. Az önce ifade ettiğim üzere dış baskılardan ötürü İnönü Demokrat Parti'nin kurulmasına izin verdi. Zaten Demokrat Parti biliyorsunuz CHP'ler tarafından kuruldu. Yani CHP içinden çıkan siyasiler tarafından kuruldu. 46 seçimlerinde başarılı olamadı Demokrat Parti yeterince.
İlk denemeydi.
Çünkü baskın seçim yaptılar. Işte, evet. Daha Türkiye'nin tamamında teşkilatlanmasını, tamamlamasını tamamlamadan acilen seçim kararı aldı İnönü. Ve o zaman başarılı olamadı. Fakat daha sonra bir de şöyle bir şey var. 50 seçimlerinde başarılı oldu. 27 yıllık CHP iktidarı son buldu. Bunun nedeni şu. 46 seçimlerinde yani ilk defa çok partili sistemle seçimlere gidiyoruz. Fakat sayım şöyle yapılıyor. Açık oy, gizli sayım yapılıyor 46 seçimlerinde. Yani oyları açık kullanıyorsun. CHP'li müşahitler sana aba altına sopa gösteriyor. Buna biz sopalı seçimler diyoruz tarihte. Fakat sayım yapılırken de sayımı gizli yapıyorlar. Kimse görmüyor. Hile yaparak seçimi kazandı CHP o zaman. 50 seçimlerinde sistem değişti. Gizli oy, açık sayım esasına dayalı ilk defa bir seçim yapıyoruz. Evet. Ve halkın artık bir CHP iktidarından bıkmışlığı var. Vesaire vesaire. Beyaz ihtilal diye geçer. 14 Mayıs 1950 seçimleri, herhangi bir şiddet eylemi, zorlama olmadan halkın oyuyla 27 yıllık CHP iktidarı son bulmuş. Demokrat Parti yeter artık söz milletin diyerek CHP iktidarına son vermiştir. Bu yüzden 14 Mayıs tarihi son derece manevi bir anlam taşır.
Evet, tabii o günün yıl dönümünde bir kez daha Türkiye sandıkta tercihini
şimdi
yapmış olacak.
Her iki taraf bu sloganı sahiplenmeye çalışıyor. fakat şunu hatırlasın vatandaşlarımız. İktidar değişikliği CHP ile Demokrat Parti arasında oldu. Yani halk CHP iktidarına dur dedi. AK Parti iktidarına değil. O zaman AK Parti yoktu. Evet. İnönü iktidarına, CHP iktidarına dur dedi. Dolayısıyla sloganın sahibi belli. Dolayısıyla slogan AK Parti'nin sloganı.
Evet, görünen o ki seçim sürecinde bu konuda çok yoğun bir şekilde konuşulacak. Efendim konuşacağımız çok konular vardı ama süremiz sınırlı ve bunların her biri hakikaten ülke gündemini yoğun şekilde ilgilendiren konular ve sizin de bir dosya dolusu bilgiyle geldiğinizi dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hakikaten konuşacağımız çok konu vardı çünkü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil Özşavlı aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis üyesi, akademisyen ve tarihçi kimliği var. Konuşacağımız konular arasında Ermenistan'la ilişkiler vardı. Çünkü
Urfa'yı da konuşamadık.
Parlamentoda Ermenice bilen tek milletvekili ve bu konuyla ilgili kitapları, araştırmaları var. Son olarak hem Şanlıurfalı vatandaşlarımız, yani yurt dışında bizi dinleyen vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz onu da kapatalım efendim.
Ben tüm vatandaşlarımıza, AK Partili olsun olmasın, tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye güçlü bir devlettir. Artık bölgesel bir güç olmuştur. Seçimleri iyi olan kazansın diyoruz. Burada siyasi mesaj vermek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ülkelerine güvensinler. Vatandaşlarımız gerek yurt dışındaki gerek yurt dışındaki. İnşallah yine daha önce olduğu gibi herhangi bir şiddet eylemi olmaksızın yüksek katılımla açık, sarih, net bir seçim gerçekleşecek ve Türkiye daha da güçlenecek önümüzdeki yıllarda.
İnşallah bu güzel mesajla birlikte programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılarımı sunuyorum.
Sıcak gündemden çıkan, öne çıkan başlıkları konuştuk. Diliyoruz diğer programlarda bu konuşamadığımız başlıkları da ayrıca değerlendiririz. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi, akademisyen ve tarihçi yazar doçent doktor Sayın Halil Özşavlı'ydı. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Regia kandilinizi bir kez daha kutluyoruz. Aldığınız kararların size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.